Ayrım 11, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 103. 7. Bölüm. Johnny Fontaine New York'a dönenden bir gün önce uçmuştu. O ve en büyük kızı Lisa, Harlem'deki küçük İtalyan lokantasında akşam yemeğine gittiler. Lokantanın Bucatini al Amatriciana'sı huzur içinde yatsın, melek annelerininki kadar güzeldi ve orada masa bulmak emlak almak kadar merasim gerektiriyordu. Tabii önemli birilerini tanımıyorsanız veya kendiniz önemli biri değilseniz. Lisa eskiden babasının ünü yüzünden yerin dibine girerdi, belli ki buna bayılmıştı. İlgiye, yemeğin her bir lokmasına, onun için aniden beliriveren çiçeklere, çalışanlara. Juilliard'da ikinci sınıf öğrencisiydi. Johnny önceleri kızının, onun yaşında bir genç kızın tek başına New York'a gitmesine karşı çıkmıştı. Fakat Juilliard, Juilliard'tı ve onun çekingen kızı Lisa, bir piyanonun ardında her zaman kambur duran, sırtı dikleşmiş, uzun siyah saçları arkaya doğru toplanmış olarak ve o zarif parmakları tuşların üzerine dans ederek bir tür ışık gibi parlamıştı. Johnny kendi kendine onu ihmal etmemeye and içmişti. New York'a her gidişinde mutlaka arardı ve mutlaka sık sık da giderdi. Kızı onu başka türlü asla gitmeyeceği yerlere sürüklerdi. Mesela bunlardan biri bütün komşuları çılgın bir genel evde geçen Jean Genet'in The Balcony'siydi. O da kızını boks müsabakalarına ve caz kulüplerine götürürdü. Johnny Ginny'den ayrıldığından beri hiç olmadıkları kadar yakındılar ve hepsi az çok LA'de yaşıyordu. Lisa piyanosundan ayrıyken bile kabuğundan çıkıyordu ve bunu izlemek bir yandan Johnny'nin yüreğini burksa da hoşuna gidiyordu. Birkaç yıl önceki Lisa kesinlikle onunla birlikte geçit törenine katılmak istemezdi. Kahvelerini içip tatlılarını beklerken sfogliatella ısmarlamışlardı. Lisa bir şey diyecek gibi oldu ama kendini tuttu. Johnny ne diyeceğini sorunca da hiçbir şey dedi. Johnny Fontaine'in kadınlar hakkında öğrendiği tek bir şey varsa o da asla hiçbir şey olmadığıydı. Hadi ama dedi, biliyorsun ki babana her şeyi anlatabilirsin. Bu lafları söyler söylemez televizyon dizilerinden birinde halk tipi bir banliyö babasına benzediğini fark etti. Aslında öyle biri değildi. Johnny ısrar etti. Lisa ellerini masaya dayayıp gözlerini yumdu. Bir süre öyle kaldı. Johnny de ilişmedi. Kadınlar hakkında başka bir şey, kendi hallerine bırakmak gerekir. Sonunda zor duyulur bir sesle, "Babacığım," dedi, "bu doğru mu? Bir parçası olsun doğru mu?" Kızının kendini bunu sormak zorunda hissetmesi kalbini kırmıştı. Aynı zamanda kendine güvenini de takdir etti. Onun kızı olduğu kesindi. "Hayır," dedi, "saçmalık. Ben gangster değilim. Gangsterlerin vitrini de değilim." Kızı başını salladı, sanki kendini buna inanmaya ikna etmeye çalışıyordu. Bir Musevi veya İrlandalı ya da Polonyalı bu ülkeye gelip sıkı çalışarak, sokaklarda göçmenlerin bulabildiği türden işler yaparak büyük bir iş kurar ya da siyasi kariyer yaparsa Amerikan rüyasının gerçekleşmesine örnek gösterilir. Ama bunu bir İtalyan yapınca gangster kabul edilir.
Her İtalyan değil.
Evet dedi Johnny, bunu bil, her İtalyan. Ne zaman birimiz tepeye yaklaşsak böyle olur. Güzel değil ama gerçek bu.
Ama bu insanlardan bazıları, sen de biliyorsun ki öyle. Gangster demek istemiyor gibiydi.
Öyle mi dedi Johnny? Mesela Vito Corleone benim vaftiz babamdı. Kilisede ayağa kalkıp beni koruyacağına yemin etmişti. Söylediğini de yaptı. Tıpkı annenin dayısı gibi. Hani şu tesisatçı, adı her neyse.
Paoli.
Doğru, Paoli. Paoli'nin senin için yaptığı gibi. Vakfı, Vito Corleone'nin vakfından söz ediyorum. Fakir çocuklara, hastanelere, sanata milyonlarca dolar harcıyor. Bir düşün, senin okulundaki profesörlere bile. Hiçbir zaman herhangi bir şeyde suçlanmadı. Tıpkı oğlu Michael Corleone gibi. Şimdi aile işlerini o yönetiyor. Onun da park cezası almışlığı dahi yoktur. Michael hem Columbia'da hem de Dartmouth'da okumuş bir beyefendidir. Ayrıca hangisi olduğunu unuttum ama bir savaşta deniz piyadesi olarak madalya almıştı. Belki Iwo Jima ya da yok ötekinde. Yani belli bazı gazeteciler ve benzer kişiler neyse inanmanı isterse istesin. Michael Corleone'nin hissedarı olduğu iş sadece hissedardır. Yönetim kurulu başkanı, üyesi falan değildir. Bana Taho Gölü'nde bir tatil köyü yatırımı yapma imkanı veren iştir.
Bulutlar Şatosu.
Evet, sanki Howard Johnson bir sonraki motor fabrikasının bir kısmını bana satmış gibi. Aradaki tek fark Johnson adının şiirsel olmaması.
Onun yönetim kurulu başkanı olmadığını söylediğini sanıyordum.
Büyük hissedarlardan biri. İşten haberim olmasını da o sağladı. Vaftiz babamın oğlu bir takım ipleri çekti ve ben işe girebildim.
Orası bir kumarhane değil mi? Sadece tatil köyü değil.
İçinde kumarhanesi de var ama asıl olarak büyük bir tatil köyü. Golf sahası var, tenis kortları var, bir sürü çalışanı var. Arada bir biz de gitmeliyiz.
İsterim.
Kızını daha önce hiç götürmediği için kendini bok gibi hissetti. Bak, Nevada'da bulunmuştun, tamamen aynısı. Havaalanlarında, benzin istasyonlarında kumar makineleri var. Nevada'da kumarhanesi olmayan bir tatil köyü açarsan hızla dibi boylarsın.
Kızı başını salladı.
Hayır, inan bana, batarsın.
Ben Nevada'ya hiç gitmediğimi belirtmek istemiştim.
Sahi mi?
Sahi.
Mümkün olamazdı. Eminim ki siz kızlar beni görmeye gelmiştiniz.
Kızı bir daha başını salladı. Ben seni buranın ve LA'nin dışındaki bir yerde şarkı söylerken izlemedim.
Tuhaf. Johnny Fontaine kadehinin dibindeki şarabı bitirdi. Her neyse, anlatmaya çalıştığım şey, öteki bazı yatırımlarıma göre bu harika iş yapıyor.
Onun için para, kızının ya da başka birinin bilmesini istediğinden daha önemliydi. Çeşitli nedenlerle kayıpları oluyordu. 3 boşanma ile 2 kan emici aktristin yarattığı sorunlar da cabasıydı. Ayrıca iyi günde de kötü günde de ister iyi olsun ister olmasın büyük yaşamış, büyük kazanmış ve büyük oynamıştı.
Johnny sesini alçalttı. Orası seni Gilliard'da okutuyor. Üstelik geriye de seni ve kız kardeşlerini istediğiniz yere tatile yollayacak kadar para kalıyor. O kadar iyi iş yapıyor yani.
Kız boş boş başını salladı.
Bu sadece, evet onlar, biliyorsun bir sürü insanlar, o resimler. Tatlım, ben senin yaşlarından beri göz önündeyim. Kim bilir günde kaç kez hiç tanımadığım insanlarla bile poz vermem isteniyor, farkında mısın?
Kızı doğruca gözünün içine baktı. Johnny başını salladı. Pekala, elbette insanları tanıyordu.
Sana yine de yalan söyleyecek değilim. Sorumlu olduğum insanlardan ötesini tanımak istemediğim yerlerde de şarkı söyledim. Son baktığımda Amerika'da birini tanımak hala suç sayılmıyordu.
Kahvesinden bir yudum içti. Lisa peçetesini avucunda buruşturup ağzına götürdü. Kaşları çatılmıştı ve Johnny bunun sadece kafa karışıklığından olmasını umuyordu.
Hadi ama canım, dedi, sesini yükseltmişti, cazibesini kullanıyordu.
Bir düşünsene, ben gece kulübü şarkıcısıyım. Sence gece kulüpleri kime aittir?
Bu orijinal bir yöntem değildi. Finocchio, aktör Ollie Smith Christmas'tan, büyük adam artık Sir Oliver'dı, aparmıştı. O da Jimmy Shea'in inaugural ballsunda Johnny'nin paçasını gazetecilerden kurtarmak için söylemişti.
Johnny çelişkili durumunu ifade etmek için şakacıktan teslim olur gibi ellerini kaldırdı.
Başka ne yapabilirdi ki? Hiçbir şey. Ne seçeneği vardı? Hiç.
Kızı peçetesini masaya bıraktı, öteki eliyle yüzündeki saçları yitti. Johnny önce bunun sinirli bir hareket olduğunu düşündü. Ama sonra yüzünde bir tebessüm belirmeye başladığını gördü. Onu tatmin etmişti ve bu da samimi davranmanın bir ödülü olmuştu.
Kızı masanın üstünden uzanıp yanağından öptü.
Johnny çocuklarının hayatında kaçırmış olduğu her saniye için pişmanlık duyuyordu.
Lisa bir başlangıçtı. Angie ile Trina'yı kazanmanın yolunu da bulacaktı.
Margot Ashton ve Annie McGovern'ın yaptıkları, kalbini kırmalarından veya parasını almalarından daha kötüydü, ailesiyle arasına bir duvar örülmesine yol açmıştı. Bir daha asla böyle bir şey olmasına izin vermeyecekti.
''Seni seviyorum meleğim'' dedi.
Lisa ''şşşt'' dedi ama gülümsemeye devam ediyordu.
Yemekten sonra Johnny onu evine bıraktı ve kentte bir gece geçirmek üzere dışarı çıktı. Halkı ve gazetecileri ondan uzak tutabilecek, Nevada'daki son problemlerden veya New York'ta ondan büyük teşrifatçı diye söz edilmesiyle ilgili şikayetlerden söz açmayacak, dostlarının bulunduğu yeterince bar ve gece kulübü biliyordu. Birkaç huzurlu saat geçirip bütün bunları unutabilirdi.
Gece böyle gecelerde hep olduğu gibi uzadı. Çok çeşitli şeyleri elde etme imkanı vardı. Fakat ertesi güne uykusuz girmenin yaratacağı zorlukları fark edince işin seks kısmını pas geçti.
İnsan bir şeyler öğreniyor da, kendini bir limuzinin arka koltuğunda bir başına günün sert ışıklarıyla yüzleşerek Plaza Otel'deki suitine giderken bulunca aslında bu kararıyla gurur duyduğunu fark etti. Johnny tıraş olup duş yaptı. Ne sarhoştu ne de akşamdan kalma. Yükseklere tırmanıyordu. Çocukken biri ona günün birinde plaklar yapıp filmlerde oynayacağını, kızların çığlık atmasına, erkeklerin kıskanmasına yol açacağını söylese şok geçirmezdi. O zaten öyle bir çocuktu. Büyük taşakları, büyük düşleri ve aklına koyduğu her şeyi yapabileceğini söyleyen bir annesi vardı. Birisi bir başkanın seçilmesine yardım edeceğini ve sonra da gelmiş geçmiş en büyük inaugural baloda başrolde olacağını söylemiş olsa Johnny ona da inanırdı. Tabii bütün hikayeyi, yani Jimmy Shea'ya kanını, terini, gözyaşlarını verdikten sonra birkaç hanım arkadaştan söz etmeye bile gerek yoktu. O kadir bilmez küçük kafalı herifin sırf İtalyan diye Johnny'ye sırtını döneceğini öğrenene kadar. Çünkü o iki yüzlü beyinsiz sıkı adamının kaçakçılık yapmış olduğunu ve Amerika'yı ileri götürmek için üstüne düşenleri yaptığını saklamak istiyordu. Çünkü Princeton'a gitmek ve tümüyle Amerikan tarzına dalıp bir miras yeriyle tanışıp evlenmek yetmemişti. İlla ki onlarınki gibi bir geçmişten geliyormuş gibi yapması lazımdı. Bunların hepsi aslında önceden belliydi. Fakat ya Kolomb gününde Fifth Avenue'nun göbeğinde baş teşrifatçı olmak? 1 milyon yıl geçse bu kadarını Johnny bile hayal edemezdi. Bu daha çok Fiorello LaGuardia, Al Smith veya Papa gibi Pezzo Novanti'lere giden bir onurdu. Johnny daha şortla gezerken bir elinde küçük bir İtalyan bayrağı, ötekinde de yine küçük bir Amerikan bayrağıyla bu törene katılıp yürümüştü. Lisedeyken okul bandosunda davul çalarak katılmış ve gözüne Anna Maria Di Gregorio'nun yürek biçimi, Amigo lideri etekli poposundan ayırmadan ta 79. caddedeki St. Patrick Katedrali'nden onca yolu yürümüştü. Ve Les Halley orkestrası ile ilk büyük çıkışını yaptığı yıl elinde devasa bir mikrofonda tören arabalarından birindeydi. Şimdi ise bu, baş teşrifatçı John Fontaine. Fakat otel kahvaltısıyla birlikte sabah gazetelerini de gönderince Johnny'nin mutluluğu ve gururu kötü bir şekilde söndü. Törende onun varlığına itiraz eden kutsal gazetelerden birinde ön sayfadaydı. Günün haberi diye mırıldandı. Karnına sert bir sağ aparkat yemiş gibiydi. Ne dediniz efendim? Garson masayı hazırlamıştı. Kaynaklarımız Fontaine ile kendisinden çok genç bir kadının yeraltı dünyasıyla bağlantılı şık restoranlardan birinde sarmaş dolaş olduklarını söylüyor. Johnny bozulmamış yatağının kenarına çöktü. Kulakları yanıyordu. Teşekkürler dedim evlat. Fontaine'in yanındaki genç kadına organize suçla bağlantılı gece kulüplerini methettiği de duyulmuş. Johnny gazeteleri fırlatıp gözlerini kapattı. Bir de bu vardı efendim. Garson Jeannie'den gelen bir telefon mesajını uzatıyordu. Lütfen ara. Johnny'nin verdiği bahşiş kendi standartlarına göre bile fazlaydı. O hala Johnny Fontaine'di. Bu pisliklerden hiçbiri onu alaşağı edemezdi. Mümkün değildi. Johnny eskisi gibi genç ve cahil bir aptal olsa Jeannie'yi arayıp Lisa ile birlikte törende katılma zevkinden mahrum kalmasını istediği için avaz avaz aykırırdı. Başka ne diye aramış olabilirdi ki? Johnny'nin başına gelen her kötü şeyi hisseden bir altıncı hissi vardı. Sonra da ahizeyi küt diye kapatır ve telefonu kaptığı gibi duvara fırlatırdı. Daha önce duvarlarda tabak kırmışlığı, televizyon tekmelemişliği vardı. Ve sonra gazetecilerden alacağı intikamı planlamaya başlardı. Kaynakları söylemişmiş, sarmaş dolaşmışlar. Lanet olsun, organize suçla bağlantılı gece kulüpleriymiş. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, onları öldürecekti. Johnny'de hala o dürtüler vardı, kahrolası dürtüler. Fakat derin nefes al, bir şey yapmamak için harcadığı çaba yüzünden terliyordu. Derin bir nefes daha al. Stüdyoda kayda başlamadan önce de böyle nefes temrinleri yapardı. Artık cahil aptalın teki değildi. Arkasında dolu dolu yaşanmış tam 52 yıl vardı. Hayranları ona anlatılacak mücadeleleri, aşkları, kayıpları olan, bunlar hakkında şarkılar söyleyen, o şarkıları dünyanın her yerindeki müzik dolaplarında ve yalnız oturma odalarında dönüp duran plaklara dolduran biri olarak görüyordu.
Hayat ona çetin mücadelelerden payına düşeni vermişti ve o da bunlara dayanmıştı. Acıları elbette iz bırakmıştı ama insan ne umabilirdi ki? O da sıradan herkes gibi bir insanoğluydu sadece. Nefes al. Johnny öfkesinin yatışmaya başladığını hissetti. Tabağında soğuyan omlete baktı. Bir kahve kaşığıyla ucundan didikledi. Aç değildi. Akşamdan kalmalığın ilk işaretleri belirmeye başlamıştı. Küçük bir avuç dolusu aspirinle süt gibi bir asit giderici içti ve mentollü bir sigara yaktı. Hem aspirini hem de asit gidericiyi koca şişelerle satın alıyordu.
Şu anda LA'de tam gece yarısıydı. Jeannie'nin dönmesi için erken de törenden önce onunla konuşmazsa bu nasıl kendi kabahati olabilirdi? Saat farklarının suçuydu. Amerika'nın büyüklüğünün suçuydu. Ve Michael Corleone ile olan randevusuna da daha 2 saat vardı. Kaliforniya'dan getirdiği film senaryolarıyla dolu çantayı alıp suite'in uzun kırmızı kanepesine yaydı. Normalde bugünün hayatındaki en muhteşem günlerden biri olması gerekirdi. Ama Johnny Fontaine bugünün tadını çıkarmak yerine 60 santim yüksekliğindeki senaryoları inceliyor ve önündeki günü fazla düşünmemeye çalışıyordu. Michael Corleone'ye ne demesi gerektiğini düşünmek istemiyordu. Johnny bir şarkıcıydı. İçinden geldiği gibi davranınca daha başarılı olurdu. Bu bir iş toplantısıydı ama Johnny'nin işi şov yapmaktı. Törenle aynı şey sayılmaz mıydı bu da? Kahvesini öpürdeterek film senaryolarını taramaya başladı. İmajı için iyi olacak bir araç arıyordu. Dehşetle ama şaşırmadan gördü ki gelen senaryoların çoğunda çekici bir gangsteri oynaması isteniyordu. Oysa o tür bir rolü sadece bir kez havadan bile hafif bir müzikalde oynamıştı. Aslında müteveffa Hyman Roth üzerine 2 ayrı filmdi. Biri doğrudan biyografik bir filmdi, öteki ise Roth'dan yola çıkılarak yaratılmış bir karakter üzerineydi. Sanki seyirci onun gibi birini acımasız bir Musevi patron olarak kabul edermiş gibi her ikisinde de rolü Johnny'nin yönlendirmesi isteniyordu. İkisini birden çöp kutusuna attı. Kendisini ilgilendirmeyen ama oynayabileceğini düşündüğü güzel kısımlarla ilgili notlar alarak öteki senaryoları elemeye başladı. Baş belası polis artık kendi başına çalışıyordu. Kenti eski bir birlik süvarisinden kurtararak öğretmen hanımın gönlünü kazanan Covelli adında yağız bir kiralık katil vardı. Birisi birinci sayfaya Jay Fontaine diye karalamıştı. Filmin sonunda dikilip karısını döven sefih senatörü ki bahçıvanın kardeşi olduğu ortaya çıkıyordu, öldüren gerizekalı bahçıvan vardı. Johnny'nin menajeri Hollywood'da kimsenin artık bu tür rolleri ona vermeyeceğini söylemişti. Evet, kendi prodüksiyon şirketi vardı ama yine de filmin yapılması ve daha da önemlisi dağıtılması için yardıma ihtiyacı vardı. Bay ve Bayan Amerika'nın zorlukla kazandıkları paracıklarını bir filme harcaması isteniyorsa bu ihtimal bir kenara bırakılmalıydı. Bugünlerde sadece karanlıkta oturup birbirlerini mıncıklamak isteyen gençler gitmek istiyordu sinemaya. Daha büyük kalabalıkları sinemaya çekmek için ya televizyonda göremeyecekleri kadar müthiş bir şey yapmak gerekiyordu ya da büyük yıldızlardan birinin daha önce yüzlerce kez oynadığına benzer bir rolde oynadığı hızlı ucuz filmler yapmak lazımdı. Bilge bir adamın dediği gibi eğer kalabalıklar gelmiyorsa onları durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Zaten bu beylik akıldı. Fakat Johnny Fontaine o beylik akıllara meraklı biri olsaydı muhtemelen hala o eski muhitinde oturmuş masaların dolmasını bekliyor, gömlek satıyor veya dövüşüyor olurdu. Senaryolara baktı. Johnny doğru hikayeyi bulsa bir kahramanı canlandırabileceğinden emindi. Belki İsa ya da Kral Arthur olmazdı ama adaleti sağlamak için savaşan bir ordunun komutanı veya büyük Chicago yangınında yetimleri kurtaran bir kahraman filan olabilirdi. Klas ama fazla sanatsal olmayan bir filmde kendi şansını yaratan ve iflastan kurtulan küçük bir adamı oynayarak eleştirmenlerden olumlu puan alabilir ve birkaç kuruş kazanabilirdi. Hollywood'da farklı düşünerek vurulacak büyük voliler vardı. Fakat tabii ki bu taktiklere başvurmak, onlardan yararlanmak Johnny'yi bugünkü belalı durumuna getirmişti. Johnny Lisa'ya anlattıklarının her kelimesine inanıyordu. Aynı zamanda Jack Wolfe'a reddedemeyeceği bir teklif sunacağını söylediğinde vaftiz babasına kesinlikle neyi kastettiğini sormadığı da doğruydu. O zaman da şimdiki gibi Waltz Uluslararası Filmcilik Şirketi'nin başında olan Waltz, cesedi çiğnenmedikçe Johnny'yi işe katmayacağına yemin etmişti. Waltz'un fikirlerini değiştirmesinin nedeni üzerine ortada çılgınca söylentiler dolaşmış ama Johnny bunları kulak ardı etmiş, sonra da hemen hemen hepsini unutmuştu. Johnny filmde rolünü almış, filmin çok başarılı olmasını sağlamış, sonra da Oscar'ı evine götürmüştü. Corleone'ler Johnny'nin film prodüksiyon şirketine oluk gibi para akıtırken soru sormamıştı. Chicago örgütünün plak etiketlerinde bir numara çevirdiğine dair dedikodular çıktığında muhasebecileri Johnny'ye bu konunun ayrıntılarını öğrenmek isteyip istemediğini sormuşlardı. O ise sadece gülmüş, yani gülmüş ve yürüyüp gitmişti. Yine de bunlar o insanların gangster olduğunu göstermezdi. Büyük işleri ancak büyük insanlar yapardı. Halk bunu asla görmezdi. Plaza Otel'in nasıl bu hale geldiğini bilmek muhtemelen tüylerini diken diken ederdi. Aynı şey New York kentinin kendisi için de geçerliydi. Hatta Amerika'nın. Çalıntıydı hepsi. Tıpkı her büyük imparatorluk gibi. Eğer işi yapan hırsızlar etraflarında bir örgüt kuracak ve bir bayrak dikecek kadar akıllıysa tarih kitaplarına kahraman olarak geçerlerdi. Johnny saatine baktı, aramak için hala çok erkendi. Bu onuru kızıyla paylaşmaktan vazgeçme düşüncesinden nefret ediyordu. Ama aklında başka şeyler de vardı. Sıradaki senaryoyu aldı. Amerika'nın keşfi. Diğerlerinin çoğunun iki misli uzunluğundaydı. Şu büyük destanlardan biriydi. Birkaç sayfasına baktıktan sonra acaba Columbo oynayabilir miyim diye düşünmeye başladı. Sonra onu bir kenara attı ve daha şanslı olacağı bir senaryo aramaya devam etti. Trimalchio Rex adlı bir senaryo geldi eline. Johnny'nin gözüne takılan senaristin Sergio Lupo diye bir İtalyan oluşuydu. İki sayfasını okuduktan sonra ipek bir çarşafta yatar gibi kağıtların üstünde uyumaya başladı. Bunda senaryonun bir suçu yoktu. Uykuya dalmadan önce Gene'nin muhtemelen haklı olduğunu düşündü. Zaten hep haklı çıkardı. Birbirlerine aşık oldukları o yazdan beri hayatında mükemmel bir şey olmamıştı. Kahve fincanı elinden kayıp yere düştü. Fincandan minicik bir parça koptu. Sadece Plaza gibi bir otelde o fincan artık kırık sayılırdı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 112.